Yusuf'un yükseltilmesi. Yaratılış 40-42. Dinleyici dostlar, size esenlik olsun. Öngördüğü doğruluk yolunu herkesin anlamasını ve bu yola boyun eğmesini isteyen ve onunla sonsuza kadar gerçek esenliğe sahip olmasını arzulayan Esenlik Rabbi Tanrı'nın adıyla sizleri selamlıyoruz. Doğruluk Yolu programımızı sunmak üzere bugün tekrar sizlerle beraber olabildiğimiz için mutluyuz. Son dersimizde Yakup'un 12 oğlundan 11.si olan Yusuf'u tanımaya başladık. Yusuf'un bir gün kardeşlerinin onun önünde nasıl eğileceklerini bildiren düşünü okuduk. Yusuf'un kardeşleri onun düşüne inanmadılar. Ama yine de biz bugün erkek kardeşlerinin gelip Yusuf'un önünde eğilmelerini sağlayarak Tanrı'nın Yusuf'un düşünü nasıl yerine getirdiğini göreceğiz.
Daha önce öğrenmiş olduğumuz gibi Yusuf'un abileri gördüğü düşlerden ötürü ondan nefret ettiler ve ona zulmettiler. Ona öylesine büyük öfke ve kıskançlık duyuyorlardı ki İsmail'in soyundan olan bazı tüccarlara onu bir köle olarak satacak kadar ileri gittiler. İsmailliler Yusuf'u alarak Mısır'a götürdüler ve onu Mısır kralı Firavun'un görevlilerinden birine sattılar. Yusuf'a gelince o yaptığı işte sadık ve dürüst bir hizmetkar oldu. Çünkü Tanrı ile yürüdü. Yusuf aynı zamanda çok da yakışıklıydı ve bu yüzden efendisinin karısı ona şehvet duydu ve onunla yatmak istedi. Ama Yusuf reddetti ve kadına şöyle karşılık verdi: "Nasıl böyle bir kötülük yapar ve Tanrı'ya karşı günah işlerim?" Yusuf onunla zina etmeyi reddettiği zaman kadın Yusuf'un aleyhinde konuştu ve onu zindana attırdı. Ama Yusuf yine de kısa bir süre için günahın verdiği zevkleri tatmaktansa zindana gitmeyi tercih etti. Yusuf Tanrı'ya yaşamındaki ilk yeri verdi. Yusuf 2 yıl boyunca zindanda kaldı ama Tanrı onu unutmamıştı. O zaman şimdi Tevrat'ta devam edelim ve Tanrı'nın Yusuf'un koşullarını nasıl değiştirdiğini görelim. Yaratılış kitabının 41. bölümünü okuyoruz. Kutsal yazılar şöyle der. Yaratılış 41:1-57. Böylece Yusuf zindana atıldıktan tam 2 yıl sonra Mısır kralı Firavun bir düş gördü. Nil ırmağının kıyısında duruyordu. Irmaktan güzel ve semiz 7 inek çıktı. Sazlar arasında otlamaya başladılar. Sonra 7 çirkin ve cılız inek çıktı. Irmağın kıyısında öbür ineklerin yanında durdular. Çirkin ve cılız inekler güzel ve semiz 7 ineği yiyince Firavun uyandı. Yine uykuya daldı. Bu kez başka bir düş gördü. Bir sapta 7 güzel ve dolgun başak bitti. Sonra cılız ve doğu rüzgarıyla kavrulmuş 7 başak daha bitti. Cılız başaklar 7 güzel ve dolgun başağı yuttular. Firavun uyandı, düş gördüğünü anladı. Sabah uyandığında kaygılıydı. Bütün Mısırlı bilgeleri, büyücüleri çağırdı. Onlara gördüğü düşleri anlattı. Ama hiçbiri Firavun'un düşlerini yorumlayamadı. Bu arada başsağki Firavun'a, "Bugün suçumu itiraf etmediğim," dedi. Kullarına, "Bana ve fırıncı başına öfkelenince bizi zindana muhafız birliği komutanının evine kapattın. Bir gece ikimiz de düş gördük. Düşlerimiz farklı anlamlar taşıyordu. Orada bizimle birlikte muhafız birliği komutanının kölesi İbrani bir genç vardı. Gördüğümüz düşleri ona anlattık. Bize bir bir yorumladı. Her şey onun yorumladığı gibi çıktı. Ben görevime döndüm, fırıncı başı ise asıldı." Firavun Yusuf'u çağırdı. Hemen onu zindandan çıkarttılar. Yusuf tıraş olup giysilerini değiştirdikten sonra Firavun'un huzuruna çıktı. Firavun Yusuf'a, "Bir düş gördüm," dedi. Ama kimse yorumlayamadı. "Duyduğun her düşü yorumlayabildiğini işittim." Yusuf, "Ben yorumlayamam," dedi. Ama Firavun'a en uygun yorumu Tanrı yapacaktır. Sonra Firavun düşünü Yusuf'a tekrar anlattı. Anlattıktan sonra Yusuf'a şöyle dedi: "Büyücülere bunu anlattım ama hiçbiri yorumlayamadı." Yusuf, "Efendim, iki düşte aynı anlamı taşıyor," dedi. "Tanrı ne yapacağını sana bildirmiş. 7 güzel inek 7 yıl demektir. 7 güzel başak da 7 yıl anlamına gelir. İki düşte aynı anlama geliyor. Daha sonra çıkan 7 cılız çirkin inek ve doğu rüzgarının kavurduğu 7 solgun başak ise 7 yıl kıtlık olacağı anlamına gelir. Söylediğim gibi Tanrı ne yapacağını sana göstermiş. Mısır'da 7 yıl bolluk olacak. Sonra 7 yıl öyle bir kıtlık olacak ki bolluk yılları hiç anımsanmayacak. Çünkü kıtlık ülkeyi kasıp kavuracak. Ardından gelen kıtlık bolluğu unutturacak çünkü çok şiddetli olacak. Bu konuda iki kez düş görmenin anlamı, Tanrı'nın kesin kararını verdiğini ve bu kararını en kısa zamanda uygulayacağını gösteriyor. Şimdi Firavun'un akıllı, bilgili bir adam bulup onu Mısır'ın başına getirmesi gerekir. Ülke çapında adamlar görevlendirmeli, bu adamlar 7 bolluk yılı boyunca ürünlerin 5'te birini toplamalı. Gelecek verimli yılların bütün yiyeceğini toplasınlar. Firavun'un yönetimi altında kentlerde depolayıp korusunlar. Bu yiyecek gelecek 7 kıtlık yılı boyunca Mısır'da ihtiyat olarak kullanılacak, ülke kıtlıktan kırılmayacak. Bu öneri Firavun ile görevlilerine iyi göründü. Firavun görevlilerine, bu adam gibi Tanrı ruhuna sahip birini bulabilir miyiz diye sordu. Sonra Yusuf'a, madem Tanrı bütün bunları sana açıkladı, senden daha akıllısı bilgilisi yoktur dedi. Sarayımın yönetimini sana vereceğim. Bütün halkın buyruklarına uyacak. Tahttan başka senden üstünlüğüm olmayacak. Seni bütün Mısır'a yönetici atıyorum. Sonra mührünü parmağından çıkarıp Yusuf'un parmağına taktı. Ona ince ketenden giysi giydirdi. Boynuna altın zincir taktı. Onu kendi yardımcısının arabasına bindirdi. Yusuf'un önünde yol açın diye bağırdılar. Böylece Firavun ona bütün Mısır'ın yönetimini verdi. Firavun Yusuf'a, Firavun benim dedi. Ama Mısır'da senden izinsiz kimse elini ayağını oynatmayacak. Yusuf'un adını Safenat Paneah koydu. Yaşam koruyucusu anlamına gelir. On kentinin Heliopolis olarak da bilinir kahini, Potifera'nın kızı Asenat'ı da ona karı olarak verdi. Yusuf ülkeyi boydan boya dolaştı. Yusuf, Firavun'un hizmetine girdiğinde 30 yaşındaydı. Firavun'un huzurundan ayrıldıktan sonra bütün Mısır'ı dolaştı. 7 bolluk yılı boyunca toprak çok ürün verdi. Yusuf Mısır'da 7 yıl içinde yetişen bütün ürünleri toplayıp kentlerde depoladı. Her kente o kentin çevresindeki tarlalarda yetişen ürünleri koydu. Denizin kumu kadar çok buğday depoladı. Öyle ki ölçmekten vazgeçti. Çünkü buğday ölçülemeyecek kadar çoktu. Kıtlık yılları başlamadan 10 kentinin kahini Potifera'nın kızı Asenat, Yusuf'a 2 erkek çocuk doğurdu. Yusuf ilk oğlunun adını Manaşe koydu. Tanrı bana bütün acılarımı ve babamın ailesini unutturdu dedi. Tanrı, sıkıntı çektiğim ülkede beni verimli kıldı diyerek ikinci oğlunun adını Efraim koydu. Mısır'da 7 bolluk yılı sona erdi. Yusuf'un söylemiş olduğu gibi 7 kıtlık yılı baş gösterdi. Bütün ülkelerde kıtlık vardı ama Mısır'ın her yanında yiyecek bulunuyordu. Mısırlılar aç kalınca yiyecek için Firavun'a yakardılar. Firavun, Yusuf'a gidin dedi. O size ne derse öyle yapın. Kıtlık bütün ülkeyi sarınca Yusuf depoları açıp Mısırlılara buğday satmaya başladı. Çünkü kıtlık Mısır'ı boydan boya kavuruyordu. Bütün ülkelerden insanlar da buğday satın almak için Mısır'a, Yusuf'a geliyorlardı. Çünkü kıtlık bütün dünyayı sarmıştı ve şiddetliydi. Yaratılış 42:1-9. Yakup Mısır'da buğday olduğunu öğrenince oğullarına "Neden birbirinize bakıp duruyorsunuz?" dedi. "Mısır'da buğday olduğunu duydum. Gidin satın alın ki yaşayalım, yoksa öleceğiz." Böylece Yusuf'un 10 kardeşi buğday almak için Mısır'a gittiler. Ancak Yakup, Yusuf'un kardeşi Benyamin'i onlar ile birlikte göndermedi. Çünkü oğlunun başına bir şey gelmesinden korkuyordu. Buğday satın almaya gelenlerin arasında İsrail'in oğulları da vardı. Çünkü Kenan ülkesinde de kıtlık hüküm sürüyordu. Yusuf, ülkenin yöneticisiydi. Herkese o buğday satıyordu. Kardeşleri gelip onun önünde yere kapandılar. Yusuf kardeşlerini görünce tanıdı. Ama onlara yabancı gibi davranarak sert konuştu. Nereden geliyorsunuz? Kenan ülkesinden diye yanıtladılar. Yiyecek satın almaya geldik. Yusuf kardeşlerini tanıdıysa da kardeşleri onu tanımadılar. Yusuf onlar ile ilgili düşlerini anımsadı. Ne olduğunu anlıyor musunuz? Yusuf'un abilerinin aynı Yusuf'un uzun zaman önce düşünde görmüş olduğu gibi küçük kardeşleri Yusuf'un önünde yere kadar eğildiklerini görüyoruz. Nefret duydukları, inkar ettikleri ve sonunda öldürmek istedikleri bu Yusuf'un önünde şimdi yere kapandılar. Yusuf kardeşlerini hemen tanıdı ama onlar Yusuf'u tanımadılar. Çünkü onu 20 yıldır görmemişlerdi. Tanrı isterse bir sonraki dersimizde Yusuf'un öyküsünü bitireceğiz ve kendisini kardeşlerine nasıl tanıttığını göreceğiz. Ama şimdi bugünkü dersimize dönelim. Tanrı, Yusuf ve onun abilerinin öyküsü aracılığı ile bize ne öğretmek istiyor? Tanrı, bizlerin Yusuf ve abileri arasında geçen olayların, dünyanın kurtarıcısı ve Adem'in soyu arasında olacakların bir örneği olduğunu bilmemizi istiyor. Dostlar, eğer bugünkü dersimizden hatırlamamız gereken bir şey varsa o da şudur. Yusuf, Tanrı'nın dünyaya göndermeyi vaat etmiş olduğu kurtarıcının bir gölgesiydi, bir resmiydi. Yusuf'un öyküsünde bu olaydan yaklaşık 1800 yıl sonra dünyaya gelen kurtarıcının öyküsünde önceden ima eden, simge ile gösteren, resmeden en az 100 unsur olay kıyaslama mevcuttur. Hak vereceğiniz gibi bu programda 100 kıyaslamanın hepsinden söz etmek için ayıracak zamanımız yok. Ama 3 tanesine değineceğiz. 1. Önce Yusuf'un abilerinin nasıl hem Yusuf'u hem de onun gördüğü düşleri reddettiklerini gördük. Abileri Yusuf'tan nefret ettiler, ona hakaret ettiler ve hatta onu sattılar. Tanrı'nın dünyaya gönderdiği kurtarıcı da aynı durumlar ile karşı karşıya kaldı. Dünya insanları hem kurtarıcıyı hem de çağrısını reddettiler. Ona hakaret ettiler, zulmettiler, onu sattılar ve hatta onu bir çarmıha çivilediler. 2. Konuyla ilgili ikinci resim şudur. İnsanlar önce Yusuf'u küçümsediler, önemsemediler, haksızlık ettiler ve zindana attılar. Ama yine de Tanrı'nın belirlediği zaman geldiğinde Mısır kralı Yusuf'u tüm ülkeye en üstün yönetici olarak atadı ve açlık ve ölümden kurtarılmak isteyen herkese şöyle dedi. Yaşam koruyucusu Yusuf'a gidin. Aynı şekilde Tanrı'nın dünyaya göndermiş olduğu kurtarıcı ile ilgili olarak Rab Tanrı şöyle der. Atamış olduğum kurtarıcıya gidin. Yaşam koruyucusu odur. Yaşam kaynağı odur. Eğer ona boyun eğerseniz, yüreğinizde ve canınızda bir daha asla açlık duymayacak ve sonsuza kadar yaşayacaksınız. 3. Yusuf ve kurtarıcı arasındaki üçüncü benzerlik ciddi bir benzerliktir. Yusuf'un abileri sonunda Yusuf'un yetkisine boyun eğdiler. İnkar ettikleri ve hor gördükleri kişinin önünde onun ayaklarına kapanmaktan başka bir çareleri kalmamıştı. Aynı şekilde Tanrı sözü de bugüne kadar pek çok kişinin reddettiği ve hor gördüğü kurtarıcının bir gün dünyayı adaletle yargılamak için geri döneceğini bildirir. O gün dünyadaki tüm insanlar onun önünde yere eğilecekler, herkes onun Tanrı tarafından atanan kurtarıcı ve dünyanın yargıcı olduğunu bilecek.
Dinleyici dostumuz, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tanrı'nın sizi sonsuz yargıdan kurtarmak için atamış olduğu kurtarıcıya boyun eğdiniz mi? Yoksa iş işten geçene kadar, yani onun önünde yere eğilmek için zorlanacağınız yargı gününe dek bekleyecek misiniz? Bugünkü programımıza burada son vermemiz gerekiyor. Ama bu, artık bugünkü ders hakkında düşünmeniz gerekmediği anlamına gelmiyor. Tanrı bugün işittiğiniz her konuda sizi bereketlesin ve anlayış versin. Tanrı sözü şöyle der. Peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük kesinlik kazandı. Gün ağarıp sabah yıldızı yüreklerinizde doğuncaya dek, karanlık yerde ışık saçan çıraya benzeyen bu sözlere kulak verirseniz iyi edersiniz. 2. Petrus 1, 19.